Merhaba aziz dinleyiciler. Bu salgın hastalık dolayısıyla 2 senedir aşağı yukarı ara verdiğimiz Endor'un sohbetlerine hoş geldiniz. Allah cümleye sıhhat afiyet versin. İnşallah bundan sonra yine eskiden olduğu gibi günümüzün klasik tabiriyle mana ve ehemmiyeti üzerinde durmaya dikkat ederek sizlerle çeşitli konularda sohbet edeceğiz. Bugünkü sohbetimizde bu Aralık ayı Mehmet Akif'in vefatı ayına rast geldiği için ve her yıl Aralık'ın 27'si ondan biraz önce biraz sonra olmak üzere Akif hakkında çeşitli yönleriyle sempozyumlar, konuşmalar, sohbetler vesaireler yapmak adet olduğu için ben Aralık ayını bir nevi Akif ayı olarak düşünüyorum. Bu sebeple de bugün sizlerle Akif'ten bahsetmek, Akif üzerinde sohbet etmek istiyoruz. Bunun 2 sebebi var. Birincisi, Akif bizim yakın tarihimizde örnek alınacak hem sanatkarlığıyla hem ilim adamlığıyla hem şahsiyetiyle hem ahlakıyla çok önemli bir numune-i imtisal bir insan. Bir diğer taraftan da bu yıl İstiklal Marşı'nın Akif'in kaleme aldığı ve çok net bir şekilde milli mutabakat metni diye kabul edebileceğimiz bir metin halinde kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın da yazılmasının ve milli marş olarak kabul edilmesinin 100. senesi olduğu için bu önümüzdeki konuşmalarda da birkaç konuşmada Akif ve İstiklal Marşı hakkında sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bunun dediğim gibi birinci sebebi Akif'se, ikinci sebebi Akif'in İstiklal Marşı ve Safahat adını verdiğimiz diğer şiirleridir olmaktadır. Ve Türkiye'de bugüne kadar en çok basılan şiir kitabı unvanına sahip bir metindir ki bu da baştan aşağı bizim kültürümüz, mefahirimiz, eksikliklerimiz, faziletlerimiz, faydalarımız efendim gibi hayatımızın her konusuyla ilgili metinlerin yer aldığı hem de birinci derecede sanatkârane metinlerin yer aldığı bir kitap olmasından ileri geliyor. Benim çok sevdiğim ve zaman zaman tekrar ettiğim bir tanımlama vardır. Akif'in vaktiyle yakın arkadaşlarından olan fakat sonradan yolu ama epey sonradan yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra yolu, Akif'in vefatından sonra yolu, Akif'in çizgisinden farklı bir istikamete doğru evrilen, onun hayatı hakkında da güzel bir kitap yazmış olan Mithat Cemal'in şu değerlendirmesini sizlerle paylaşmak isterim ki bu değerlendirme Akif'in kimliği bakımından çok önemlidir. Diyor ki Hazret, Cevdet Paşa Kur'an'ın nasiridir. Cevdet Paşa kim? Mecelle'yi yazan, telif eden ve son devremizde İslam fıkhında o fıkhın kanunlaştırılması konusunda esaslı bir külliyat meydana getiren Sultan Abdülhamit devrinin efendim önde gelen ilim ve askeri insanlarından ki ilim adamı olması sadece mecelle onun için yeter. Fakat Sultan Abdülhamit onu çeşitli vazifelerle Anadolu'ya bir takım insanları bastırmak üzere gönderdiği için ona bir de etkisi fazlalaşsın diye paşalık unvanı vermiştir. Dolayısıyla Cevdet Paşa dendiğinde bizim yakın tarihimizde Ahmet Cevdet Paşa anlaşılır. O da mecelleyi kaleme alan ve tedvin eden bir büyük alimdir. Diyor ki Cevdet Paşa Kur'an'ın nasiridir. Ne demek? Yani onun çok kuvvetli bir nesir gücü var. Herhangi bir meseleyi düz yazı olarak anlatmaktaki gücünden bahistir bu kelime. Diyor ki o Kur'an'ın nasiridir. Yani üslubunu, ilmini vesairesini Kur'an'dan almış bir büyük yazardır. Akif ise Kur'an'ın şairidir diyor. Cevdet Paşa nasir, Akif şair. İkisinin de beslendikleri ana kaynak nedir? Kur'an'dır. Fakat biri, Cevdet Paşa'nın da şair olduğunu biliyoruz ama onun şairliği Akif'in şairliği seviyesine ulaşmamıştır. Ulaşmasına da gerek yok. Nasir olmak da yeterli. Ama Akif ondan bir adım ileride şairidir de diyor. Cevdet Paşa Kur'an'ın nasiridir. Akif Kur'an şairi. Yalnız bir cümle daha ilave ediyor bu değerlendirmeye. Ancak ikisinin arasında bir fark var. Kur'an Cevdet Paşa'nın yalnız kültürünü, ilmini meydana getirdi. Akif'in ise ilmi ve kültürüyle beraber seciyesini de yaptı. Bu çok önemli bir şey. Yani seciye onun şahsi, ahlaki özellikleri demek. Akif bir karakter abidesidir. Bir ahlak abidesidir. Hem yazıp çizdikleriyle bu konuda hem de şahsiyeti, hayatı ve duruşuyla. Şimdi bu da önemli fark. Biri nasir, biri şair ama birinin ilmini ve kültürünü Kur'an meydana getiriyor. Öbürünün ilmini, kültürünü ve seciyesini de inşa ediyor. Onun için Akif'e hiç korkmadan biz Kur'an şairi Akif diyebiliriz. Bunu hem çağdaşları söylüyorlar hem de eserlerine bugün baktığımızda gördüğümüz bize bu hükmü teyit ediyor. Diyor ki devamında Akif'in hayatının en ucunda, en yüksek yerinde Kur'an durur. Kur'an'ın nesir şairi olan Cevdet Paşa da şarkın son mümessili olarak bir devrin en ucunda ayaktadır. Şimdi bu değerlendirmede görüyoruz ki Akif'in Kur'an hayatının en ucundadır, en yüksek yerindedir. Cevdet Paşa'yı da en yüksek yerde bir şahsiyet olarak yapmıştır. Bu da çok fevkalade bir değerlendirmedir. Sonra değerlendirmesini şöyle tamamlıyor. Kur'an nasiri Cevdet Paşa'nın ilmine Akif'in meftunluğu ibadet hürmeti alır. Bakın iki tane büyük adam var. İkisi de Kur'an'dan besleniyorlar. Fakat Akif Cevdet Paşa'dan bugünkü ölçülere ve edebi ölçülere göre baktığımız zaman daha önde olmasına rağmen ne diyor? Ona meftun oluşu, onu beğenmesi, ona düşkünlüğü, onu sevmesi bir ibadet hürmeti halini alıyor. Buradan neyi anlayacağız biz? Akif'in yüksekliğinin yanında bir de gerçek ilim adamları, gerçek ilim adamlarını layıkı veçile ne yaparlar? Takdir ederler. Yani kıskanmazlar ve karşısındakinin değeri yüzünden ona hürmette kusur etmezler. Hem nasıl bir hürmet? Bir ibadet hürmeti. Tabii bunlar fart-ı muhabbet dediğimiz yani muhabbetin taşkınlığından dolan sözler ama bir değer hükmüdür. Ve devam ediyor. O kadar ki Cevdet Paşa'yı seven ölü olsun diri olsun Akif'in dostudur. Sevmeyen de tiskindiği adam. Şimdi Akif'in bu Kur'an'la irtibatı hakkında biraz daha açık şeyler söylüyor. Söylediklerinden en dikkat çekici olanlarından birisi şu. Bazı günler coşar. Kim? Akif coşar. İnzar ayetlerini kılıç gibi bir sesle okurdu. Bakın bu da onun seciyesinden. Yani yanlışa her zaman yanlış der ve Allah'ın ayetlerini, o konulardaki ayetlerini bir kılıç gibi okurmuş. Yani insanları ayetlere hürmette, yanlışlardan uzaklaştırmakta, kötü davranışlardan sakındırmakta bir kılıç gibi hareket edilmiş. Sonra bunları bana en munis tabii iyilikte tercüme ederdi. Bakın ayeti öyle okuyor fakat tercüme ederken bunları ne yapıyor? Daha yumuşak bir şekilde tercüme ediyor. O yumuşaklık ayetin kendisini okuduğu tonla birleşince hakikaten insanların bu yanlışlardan uzak durmasını temin edecek bir etkiye sahip oluyor. Ve o kadar öğretmeyen bir tavırla anlatırdı ki, bilmediğim şeylerin karşısında olduğumu fark etmez, küçülmez, rahatsız olmazdım. Bu da bize irşat metodu hakkında bir ipucu veriyor. Yani Akif herkese Efendimiz Aleyhisselam'ın yumuşak konuşulmasını, kavli leyyin ile Kur'an'ın tabiriyle konuşulmasını ve herkesin anlayacağı şekilde onlara söz söylenmesini, bu iki prensibi kendi hayatında da tatbik ettiğini gösterir. Sanki bu tercümeler koparılmış birer daldı, uzatılan birer yapraktı. Bunları istesem ben de koparabilirdim, ben de alırdım gibi bir rahatlıkla. Şimdi daha önce de bahsetmiş olmalıyım. Akif'in Kur'an mealinin eksik de olsa bir kısmı basılmış durumda. Fakat bunun şimdiye kadar hani bu sıralarda, bu son yıllarda insanlar Kur'an meali okumaya pek fazla rağbet ettiler ya, bu meali okuyan kaç kişi var diye sorduğumda ben, çoğu daha bulunduğunu ve basıldığını dahi bilmiyor. Okuyan da sadece bu işlerle meşgul olan ehli, yani tefsirciler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla biz bir de Akif'in dilinden bu Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak durumundayız. Bu söylenenleri anlayabilmek için. Bakın Mithat Çömen'in naklettiği bir başka önemli nokta var. O da şu: Akif bir Kur'anlı evde yaşadı diyor. Bu Kur'anlı ev yekpare değildi. Beş vakit namazı annesi Kur'an'ın sesiyle, babası Kur'an'ın mefhumuyla kılıyordu. Yani bu ne demek? Annesi Kur'an okuyarak tabii bir şekilde namaz kılıyor ama babası Kur'an'ın manasını da anladığı için daha kendini vererek, daha huşu içinde kılıyor. Ve Akif de diyor, bu sese meftun, bazen mağluptu. Şimdi böyle bir insan düşünün. Yani çocukluğu Kur'anlı bir evde geçmiş. Hayatının bir kısmı babasının müderrisi bulunduğu Fatih medreseleri dolayısıyla Fatih Camii'nde geçmiş. Safahat da bunlar uzun uzun anlatıyor. Evinde annesi böyle, babası böyle. Şimdi bu Kur'anlı evin bereketi Akif'i meydana getirmiştir. Dolayısıyla bizim de evlerimizi bir Kur'anlı ev haline getirmemiz icap ediyor ki oradan, o yuvadan, o evden Akif gibi Kur'an'ın şairi olabilecek seviyede insanlar zuhur etsin, çıksınlar. Aziz dinleyiciler, İstiklal Marşı şairimiz olarak tanıdığımız Akif'in ahlakına, şahsiyetine, prensiplerine, her anı dolu dolu geçmiş hayatına, ilgilendiği meselelere, efendim ilgilendiği hadiselere, fikir ve tavsiyelerine her yeni bakışta Mithat Cemal onun için, Mithat Cemal Kutay onun için şunu diyor: bir dağ silsilesini gezer gibi her seferinde bir başka zirvesini gördüğüm adam. Yani bu ne demek? Dört dörtlük bir adam. Ve her ona müracaat ettiğinde insan bir başka zirve noktasını görebiliyor. Ömer Rıza Doğrul biliyorsunuz Akif'in damadıdır. O da Akif'ten sonra fikri çizgisini değil ama şahsi çizgisi sapanlardan birisidir. Şimdilik o kadarını söyleyelim. Şunları söylüyor kayınpederi hakkında. Kendisi her bakımından müsbet bir adamdı. Yani müsbet ne demek? İyi vasıfları olan bir insandı. Sanatkar bir ilim ve fen adamıydı. Bakın burada bir ipucu geliyor. Sanatkarlık. Sanatkar olmak hassas bir ruha sahip olmak demektir aynı zamanda. Hassas bir ruha sahip olan insan da daima karşısındakilere o hassasiyetiyle efendim onları muhatap alır, söyler. Vaka Akif'in hayatında kızdığı şeyleri görüyoruz. Ama ölçüsü şu, diyor ki mesela bir örnek Tevfik Fikret için. Niye buna Tevfik Fikret'e böyle bir şiir yazdın diye söyleyenlere diyor ki bu adam bana sövseydi hadi derdim. Babama sövseydi ahlaksız derdim. Ama benim peygamberime dil uzatıyor diyor. Şimdi bugün insanlar kendilerine sövülse, kendilerine yanlış yapılsa karşısındakini bir karış suda boğarlar yahut boğarız. Çizgi nasıl değişti? Ama kitaba, Kur'an'a, sünnete, Efendimiz Aleyhisselam'a herkes dilediğini söylüyor. Biz yahu ne oluyor bile diyemiyoruz. Bakın bu da işte bir ölçüdür. Dini inanca ve inancın verdiği gönül huzurunu derinden duyan bir kişiliğe sahipti diyor. Bir kere Akif dini inancı yani Allah'a ve Resulüne bağlılığı tam bir insandı. Ve bu tamlık onda bir gönül huzuru, mutmainlik, tatmin edilmişlik meydana getirmiştir. Onun için de hayatın anhasına, minhasına eski tabiriyle bakmazdı. Nitekim İstiklal Marşı yarışmasına bu sebeple katılmamıştır. Para olan her yerden uzak durmuştur. Şimdi bunun örneklerine dair zihnime bir sürü üşüşüyor hadise. Ama şu kadarını söyleyeyim. Teşkilat-ı Mahsusa adına Berlin'e gönderildiği zaman kaldığı otel onun tabiriyle bir saray gibi lüks bir otelde kalıyor. Hani düşünelim hacca gidenlerin bir kaldığı Hilton oteli var, bir de efendim yan taraflardaki küçük küçük binalar var. Burada kalınca diyor ki benim devletim, milletim bunun parasını verecek. Ben burada kalamam. Bunda şu kadar yetimin hakkı vardır. Bana ucuz bir otel bulun diyor. Ve ayrıca dünya malında gözü olmadığı için de o otelin şaşasından rahatsız oluyor. Bugün hem o otel Almanya'da ayakta hem de naklettiği küçük otel ve orada kaldığı müddetçe yatıp kalktığı küçük otel ayakta. Buradan da şunu söyleyelim. Biz Akif'in evinin olduğu yerde hem şimdi apartmanlar dikiliyor. Akif'in 7-8 odalı bahçeli küçük bir evi Fatih'te bulunduğunu biliyoruz. Ben bir tarihte oranın eski belediye başkanına şurayı istimlak ediver. Burada da Akif'in evini bir müze haline getirelim. Gençler gelsin kütüphane haline getirelim demiştim de hocam o kadar paraya yazık değil mi demişti. Şimdi bir değerlendirme o, bir değerlendirme bu. Netice itibariyle Akif'in bu dine, inanca ve inancın verdiği gönül huzuruna derinden meftun bir adam. Yaptığını bilerek, anlayarak, inanarak, isteyerek bir yapan şahsiyet olduğunu biz pek çok başka misalle de görmüşüzdür. Şairliğine gelince Cenab-ı Şahabettin, Akif'in şairliğini, ki Cenab-ı Şahabettin de mühim bir şairdir. Hatta İstiklal Marşı yarışması açıldığında yarışmaya göndermek üzere Şehidoğlu mahlasıyla bir şiir kaleme almış. Fakat Akif'in bu yarışmaya katılacağını sonradan öğrenince göndermemiştir. Yani bakın, o da feda, yani göndereyim parayı ben alayım, ki o zamanki parayla rahmetli Mahir Bey derdi ki Ankara'nın yarısı satın alınırdı diyor. Halbuki o sırada efendinin giyecek bir paltosu yok. Ödünç paltoyla, hava palto da değil, o bir yağmurluk, havanın kötü olduğu zamanlarda ödünç palto alıp meclise öyle gidiyor. Diyor ki Cenab-ı Şahabettin, memleketimizin yegane dasitani şairidir diyor. Bu dasitani şair olmak demek, Firdevsi ayarında bir şair olmayı benim hatırıma getiriyor. Sesindeki haşmet ve saltanatla zamanı ve nisyanı ilelebet sarsacağında şüphe etmediğim bir şairdir diyor. İşte her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece İstiklal Marşı bu ölçüye uygundur. Sesindeki haşmet, korkma diye başlıyor. O ve marşın sözlerinin ihtişamı, haşmeti ve saltanatı, zamanı ve nisyanı, zaman içinde her şey unutulmaya mahkumdur, İlelebet sarsacağında şüphe etmediğim bir şairdi diyor ki, bu doğru. Ben İstiklal Marşı'nı yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yerlerde dinledim. Emin olun, Bosna'da dinlediğim zaman Bosna'nın milli marşı gibi geldi bana. Arap diyarında dinlediğim zaman onların milli marşı gibi geldi bana. Hatta Afrika'da dinlediğim zaman Afrika'daki Müslümanların milli marşı gibi geldi. Bakın, zamana ve mekana meydan okuyan bir marş yazmıştır. Onun için onun değerlendirmesini şu cümleleri tamamlayalım. Onun kalbi fani hislerden çok uzak ve çok yüksek iki aşk ile yanar. Din aşkı, vatan aşkı. Edebiyat tarihi Büyük Akif'ten daha büyük bir İslam ve Türk şairi tanımaz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Mehmet Akif'in bu bahsettiğimiz özelliklerinin, vasıflarının ötesinde pek çok vasfı var. Bu vasıflarını da kısaca zikretmek çok faydalı olacaktır. Bakın, ben şöyle bir not çıkardım. Akif şairdir, büyük bir şair. Akif yazardır, nesri kuvvetli bir yazar. Akif musiki şinastır. Musikiden anlayan, efendim, hem şark musikisinden hem garp musikisinden anlayan ve onları seslendirebilen, hatta bir müddette ney üfleyen bir isimdir. Sonra mütefekkirdir. Akif tefekkür etmeyi, düşünmeyi, düşündüklerini de etrafıyla paylaşmayı seven bir isimdir. Akif vaizdir. Yani nereye gittiyse kürsüye çıkmaktan hiç uzak kalmamıştır. Nitekim Safahat'ın ilk iki kitabını biliyorsunuz, Fatih kürsüsünde ve Süleymaniye kürsüsünde bir vaiz olarak bize karşımıza çıkıyor. Ayrıca İstiklal Savaşı sırasında her gittiği yerde, efendim, Kastamonu'da, Balıkesir'de, başka yerlerde heyeti temsiliye, heyeti nusiye üyesi, yani nasihat heyeti üyesi olarak İstiklal Savaşı'na karşı çıkanların ikna edilmesi için gittiği her yerde hem camilerde sohbet etmiştir, yani vaaz etmiştir, hem de evlerde sohbet etmiştir. hem de açık meydan sohbetlerinde bulunmuştur. Bu bakımdan sohbetçi Atıf Akif diyebiliriz. Tabii bunun yanında Hoca Akif demek lazım. Akif'in bugün en az incelenen tarafı onun hocalığı, yani ilim adamlığıdır. Akif bugün benim diyen insanlar kadar ilmi bilen birisidir. Bizim klasik bakış açımızda ilim de Arapçayı iyi bilmekle neredeyse ölçülür. Hala doğuda bile Arapçayı iyi bilenlere kuvvetli alim diye bakılır. Peki Arapçayı bilmek yeter mi? Yetmez. Niye yetmez? Çünkü Arapça bizim mazimizi, mefahirimizi nakleden muhallet, büyük, çaplı eserlerle dolu bir dildir. Kur'an Arapçadır, hadis Arapçadır ve bütün müdevvenat-ı ilmiye dediğimiz ilmi kitaplar geçmişte yazılmış Arapçadır. Peki bunları okuyup anlayacak, efendim bunlardan devrin ihtiyacı olan bilgileri çıkaracak, buna ilmi tabirle istinbat edecek diyebiliriz, bir seviyeye gelmek için hayatı, hayatın her safhasını, ticareti, ziraatı, şehri, köyü, tüccarı, fukarayı, efendim garibi, yetimi, hastayı vesaireyi bilmek durumundadır. Onun için safahatı adeta bu hadiselerin bir tablolaştırılmış şiir halinde bize anlatımını ihtiva ediyor. Meyhane şiirini okuduğunuz zaman sanki bir meyhaneye girmiş, orada nasıl fitneler, fesatlar zuhur ediyor, nasıl oradan böyle şeyler, kötülükler kaynaklanıyor, onu anlıyorsunuz. Hasta şiirini okuduğunuz zaman efendim bir hastanın haleti ruhiyesini anlıyorsunuz. Küfe şiirini okuduğu zaman babası pazarlardan küfesiyle yük taşıyan bir fukara gencin efendim sonra aynı işi yaparken duyduğu hisleri öğreniyorsunuz. Efendim kahve şiirini okuyorsunuz. Hatta bir zat öyle demiş şiir okuduktan sonra, yahu bu adam kahveden çıkmamış gibi bu işleri biliyor demiş. Bu ne demek? Hayatın her safhasını bilirseniz dini konularda üreteceğiniz çözümlerde de herkese hitap edebilirsiniz. Herkesin derdine derman olacak bir yol gösterebilirsiniz. Onun için Akif'in bu vaiz tarafı, sohbetçi tarafı, hoca tarafı, ilim adamlığı tarafı ve tabii bunlara eklenecek en mühim şey de hafız oluşu çok fazla dikkat çekmez, çekmemiştir. Bu da calibi dikkat bir husustur. Ama bunun üzerinde de durulması lazımdır. Ben buradan şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Akif'le ilgili düne kadar daha çok edebiyatçılar meşgul oluyorlardı. Tabii onlar eldeki eserin edebi değerine ve onu meydana getiren kişinin yine edebi kudretine mercek altına alıyorlar, öne çıkarıyorlar. Ama artık bundan sonra ilahiyat fakültelerinde çalışan tefsircilerde de, Arapçacılarda da, hem Kur'an-ı Kerim hocalarında da Akif'in üzerine eğilmek gerektiğini, onun bu yönlerinin ortaya çıkarılması icap ettiğini görüyoruz. Yahut tavsiye ediyoruz, yapılmayan bir iştir. Efendim Akif'in bir fen adamlığı var. Eski tabirle baytarlık, yeni tabirle nedir? Veterinerlik. Yani baytar yahut veteriner Akif. Akif'i bir veteriner ağzından geçenlerde Burdur'da yapılan bir sempozyumda dinledim. Karşımıza bambaşka bir Akif çıkıyor. Yani o da şundan kaynaklanıyor, onu hemen unutmadan söyleyeyim. Akif yaptığı işi aşkla, seve seve ve en iyi yapmak konusunda titizlik gösteren bir insan. Tabii böyle olunca bu titizliği mesleğinin bu tarafına da intikal ediyor. Nitekim Mithat Cemal yine diyor ki, bir gün diyor Arapça kitap mütalaa ediyor, Arapça tercüme dersleri veriyor. Bir başka günde diyor aynı Akif'i bir büyük şırıngayla attan serum alır ve onunla aşı hazırlarken görebilirdiniz diyor. Şimdi bu vasf sadece Akif Has değil. Ben belki daha önce söylemişimdir. Yani ölçü olarak çok beğendiğim için. Veli Efendi var. Bugün hipodromu dolayısıyla at yarışlarının yapıldığı hipodromun dolayısıyla kendisini tanıyoruz. Bu aslında Şeyhülislam Veliyüddin Efendi'dir. Hipodrom olan yer de onun vaktiyle Veliyüddin Efendi Bahçesi adıyla anılan bahçesidir. Ve onu vakfetmiştir. Sonra da o vakfın üzerine bugünkü maalesef bu vesileyle tabirca caizse bahis yani kumar da oynanan hipodrom kurulmuştur. At yarışları orada yapılmaktadır. Şimdi bu zata bakıyorsunuz şair bir zat. Şeyhülislam, İslami ilimlerde en üst seviyeye ulaşmış bir zat ve benim en çok dikkatimi çeken lale yetiştiricisi imiş kendisi. O devirde öyle bir lale yetiştirmiş ki soğanına 500 altın vermişler, vermemiş. Bu ne demek? Birinci sınıf botanikçi demek. Şimdi bu adamın esas mesleği ne? Hocalık. İlim adamlığı, şeyhülislamlık ama aynı zamanda şair, aynı zamanda devlet adamı, aynı zamanda da botanikçi, bugünkü modern tabirle söyleyelim. Yani bir çiçeği diğer bir çiçekle aşılayarak o güne kadar olmayan bir lale çeşidi yetiştiriyor ve bahçesinde de enva-ı çeşit ağaçlar yetiştiriyor. Şimdi böyle insanlar bizim tarihimizde çok. Akif de böyle insanlardan, son örneklerden birisi ama kabiliyetleri, meşhur olduğu işler çok ve bunların hepsini aşk ile yapıyor. Dolayısıyla bu Baytar Akif, bugün mesela onun bu özellikleri pek fazla inceleme altına alınmıyor. Ben bunu sordum, dediler ki efendim eski baytarlıkla bugünkü baytarlığın arasından çok sular aktı. Doğru. Ama o günkü baytarlıkta ne yapıyordu? Mesela ben o toplantıda şunu söyledim bir arkadaşa. Dedim ki Akif İstiklal Marşı sırasında, yani İstiklal mücadelesi sırasında Eskişehir'e gidiyor. Orada Neyzen Tevfik'in kardeşi Baytar Şefik Bey var ki onu da okutup baytar yapan Akif Bey'dir. Bakıyor ki İstanbul'dan kaçırarak getirdiği ve orada kurduğu bakteriyoloji hanede, yani ne diyelim bugün hayvan hastanesinde diyelim, orada süvarilerin yaralanan ve hastalanan atlarını tedavi ediyor. Akif de oraya gidiyor, kollarını sıvıyor, onunla beraber süvarilerin atlarının tımarına, hastalıklarına bakıyor ve aynı hizmette 20 gün kalıyor orada. Bu şey olarak kayıtlı, yani tarihi kaynaklarda. İşte biz böyle bir insanla şey yapıyoruz. Akif'in bir başka özelliği var. Sporcu Akif diyebiliriz. Uzun mesafeleri yürüyor. Uzağa taş atıyor. Yani gülle atabiliyor. Hepinizin duyduğu, bildiği, bunun yanında Osman Pehlivan'dan güreş dersi alıyor ve yağlı güreşler yapıyor. Dolayısıyla bakın sporu da ihmal etmiyor. Bugün bizim hepimizin gülle atması, bilmem ne yapması, yüzmesi ona vakti olmayabilir. Ama en azından bir yerden bir diğer yere yürüyerek gidiyor. Nitekim Çengelköy'den Üsküdar Sultan Tepesi'ndeki Özbekler Tekkesi'ne oğluyla beraber yürüyorlar. Oradan yine yürüyerek Karacaahmet'e gidiyorlar. Orada buluşup da Ankara'ya gidiyorlar. Yollarda da bir kısım yerleri yine yürüyorlar. Yani biz bugün yürümekten bile aciz bir nesil haline geldik. Hatta doktorlar aman yürüyün, zaman yürüyün diye durmadan bize hareket tavsiye ediyorlar. O halde insan yüzeceği zaman iyi yüzecek ki, hatırlayın, boğazı yüzerek geçen insanlardan birisi. Sonra Akif muallim, yani iyi bir öğretmen, çok iyi bir öğretmen ve bir üniversite hocası, yani akademisyen. Şimdi bütün bunlar bir insanda toplanan bir şey. Bu bahsi belki efendim Akif'in mütercimliğiyle de kapayabiliriz. Yani kendisi hem meal mütercimi, yani Kur'an-ı Kerim'i yahut Arapça kitapları tercüme etmiş, hem de Batı dillerinden Fransızcadan metinler tercüme etmiş ki bunlarda da kelimelerin karşılığını çok iyi kullandığı hususunda elimizde bilgiler, ölçüler var. Buna Akif için belki bugünkü tabirle biraz zayıf olacak ama bir gazeteci Akif'te demeliyiz. Çünkü 25 cilt halinde ve en zor zamanlarda, İstiklal Savaşı dahil, en sıkıntılı devrelerde bu gazeteyi, bu haftalık mecmuayı çıkaran, idare eden, Eşref Edip'le birlikte yayınlayan bir mühim adamdır. Hatta düşünün, Ankara'ya giderken diyor ki Eşref Edip'e, Sebilür Reşat klişesini al. Çünkü o zamanlar İstanbul dışında her yerde klişe yapılmıyor. Al klişeyi, öbür türlü diğer kısımları Ankara'da da var. Arkamdan gel, İstiklal Savaşı için elimizden geleni yapalım diyor. Hatta bu yolculukta yanına oğlu Emin'i de alıyor. Niye aldığını söylüyorlar, niye aldın diyorlar. Benim bulunduğum yerde o da bulunsun, benim öldüğüm yerde o da ölsün diye bir savaşa gidiyor. Çocuğunu da yanında alıyor. Halbuki biz bugün çocuklarımızı ne yapıyoruz? Gözümüzden sakınıyoruz. Aman dokunma evladım, aman yapma. Şimdi bu vasfı nedir onun? Dava adamlığı ve vatansever oluşunun getirdiği bir vasıftır. Bakın bugün dava adamlığı kayboldu. Bu kaybolan dava adamlığının yerine hepimiz menfaatimizin peşinde az veya çok, açık veya kapalı, çaktırmadan koşan insanlar haline geldik. Bu dünya hayatı bizi bu yöne itiyor, tamam. Ama peki bizim dinimiz, imanımız, fikrimiz, düşüncemiz, varlığımız, yaratılış gayemiz bizi ne yapıyor? Bu taraflara yönlendirmesi icap ediyor. Ama biz Mahir Hoca'ya birisinin söylediği bir söz vardır, kıl beşi kurtar başı diye. Belki sadece beş vakit namazı kılıyoruz. Efendim işte hacca belki gidiyoruz imkanımız varsa ve hayatımızı olabildiğince güzel ve lüks bir şekilde yaşıyoruz. Ramazan'da da orucumuzu tutuyoruz. Fakir fukaraya da bir miktar, efendime söyleyeyim, zekat yahut sadaka veriyoruz. Veremediklerimize de Allah versin diye gönderiyoruz. Demek ki bu da önemli bir vasıf. Bakın Akif mektepte talebeyken ve sözleştikleri bir arkadaşının çocuklarını o erkenden ölünce evine almış ve onları kendi çocukları gibi yetiştirmiş bir fedakar adamdır. Bugün bu ölçüyle hareket edebilecek kaç tane baba yiğit var? Hadi başkalarını bırakalım, herkes kendine sorsun. Bugün kıt kanaat, zor şer yahut rahatül ervah bir şekilde geçinirken ölen bir arkadaşımızın yahut bir yakınımızın yahut bir akrabamızın eşini ve çocuklarını alıp kendi oturduğumuz evlerde onlarla bir aile gibi yaşayabilir miyiz? Bunu gözümüz alıyor mu? Gözümüz kesiyor mu? Bu bakımdan dava adamlığı böyledir. Yani inandığın şey neyse onun uğruna yapman gereken her şeyi yaparsın. Bu bazen vatan olur, bazen efendim dostluk olur, bazen farklı hizmetler olur. Gözünü kırpmadan yaparsın. bazen de ölüme gitmek olur. Kendin yetmiyormuş gibi bir de çocuğunu yanına alırsın. Halbuki bizim kültürümüzde bir söz vardır. Ben yandım bari çocuğum yanmasın. Senin yandığı yerde çocuğun da yanabilir. Ama çocuğunu o ateşe sok ki orada seninle birlikte yanmayı, yanmaktan kurtulmayı öğrensin. Yahut Yunus Emre'nin tabiriyle hamdım, yandım, piştim haline gelsin. İşte aziz dinleyiciler, bu vasıflarıyla size kısaca tanıttığımız Mehmet Akif, bizim yakın tarihimizin en önemli isimlerinden birisidir. Ve bu vasıflarıyla milli mücadeleye katılmıştır. Çeşitli yerlerde vatanın efendim en ucundan Balkanlardan ortalarının aşağılarına kadar, Şamlara, Medine'lere kadar gidip oralarda hizmet etmiş bir insandır. Ve bunun sonucunda ilmi bilen, hayatı bilen ve çeşitli badirelerden nasıl kurtulmamız gerektiği konusunda bize rehberlikler edebilecek bir insandır. Bir arkadaş şununla tamamlayalım. Mehmet Akif Ankara'ya niye gitti? Bunun cevabını efendim şöyle vermek mümkün. Milli mücadeleye katılmak için. Milli mücadeleye katılmak için gitti ama Anadolu'yu karış karış cepheler dahil dolaşarak halkı ve askerleri bu mücadelenin kazanılması için teşvik etti. O sebeple kendisine İstiklal Savaşı'nın manevi mimarı deniyor. Bir diğeri de İstiklal Marşı'nı yazmak için gitti. Çünkü İstiklal Marşı Akif'in Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın, o kara günleri göstermesin dediği şartlar altında yazılmış bir, dediğim gibi, milli mutabakat metni olmuştur. Bugünkü sohbetimizi böylece bitirelim. Kalın sağlıcakla diyelim.